Ayrım 25. Türkiye'de 5 sene. Liman Fonsanders, sayfa 285. Haziran ayı. 1 Haziran'da 11. Alman avcı taburunun son kısmı Mesudiye istasyonuna Tenhül Kerim'e giden demir yoluyla Nablus'a giden şosenin kesiştiği yerde ulaşmıştı. Tabur, gerekli olan diğer yedek harp malzeme ve eşyasını geride bırakarak parça parça çeşitli vasıtalarla acele olarak cepheye nakledilmiş ve bununla grup komutanlığı sonunda bir ihtiyat birliğine sahip olabilmişti. Takviye için şimdiye kadar İstanbul'dan gelen perakende Türk taburları ile ikmal erleri, 4. Ordu'dan mecburen derhal cepheye gönderilenler hariç, ancak 7. ve 8. Orduların acil ihtiyaçlarını bir dereceye kadar telafiye ediyordu. Bundan başka gönderilen Türk taburlarında elverişli subay hemen hiç mevcut değildi ve bu taburlar her türlü talim ve terbiyeden mahrumdular. Onun için ordu komutanları genellikle bunları ikmal erleri gibi birliklere dağıtmayı tercih ediyorlardı. 11. Alman avcı taburu seçkin bir askeri birlikti. Yaklaşık 800 er ve pek çok makinalı tüfeğe sahip olan bu tabur, talim ve terbiyesinin mükemmelliği sayesinde Filistin cephesindeki durum için büyük bir önem taşıyordu. Bu tabur, Mesudiye ile Nablus arasındaki vadide Deir-i Şerif'e yerleştirildi. Böylece gerektiğinde 8. Ordu'da ya da 7. Ordu'da kullanılmak üzere süratle sevk edilebilirdi. Çeşitli harp alanlarında kendini göstermiş olan tabur komutanı, binbaşı von Menges, talim ve terbiyelerinin geliştirilmesi için Türk subaylarının sırayla taburunda görevlendirilmesi hakkındaki isteğimin uygulanmasını üstlendi. İngilizler ilkbaharda birliklerini kısmen değiştirdiler. General Allenby'nin ordusu Hint birliklerinden çok fazla sayıda takviye kuvveti aldı. Bu birlikler senenin sıcak mevsiminde Şeria Vadisi'nde kullanılmaya özellikle çok uygundular. Fransa'dan bir Hint süvari tümeni Filistin cephesine getirildi. Fakat buna karşılık İngilizlerin Filistin ordusundan da İngiliz birliklerinin takviyesi için Fransa'ya çeşitli büyük birlikler gönderdi. Yeni gelen Hint birliklerin kadrosunun kalabalık olmasından dolayı bu değişiklikle düşmanın sayısı daha da fazlalaştı. Hint piyade tümenlerine bir İngiliz taburu karıştırılmıştı ve bu tümenlerin bütün büyük komutanları İngiliz subaylarındandı. Piyade ve süvarilerdeki makinalı tüfek teşkilatları, sevk, idare ve tüfek hizmeti itibariyle yani subay ve tüfeği kullanan erler itibariyle tamamen veyahut çoğunlukla İngilizdi. Fazla olan er ve subaylardan da yeni birlikler kuruldu, esir ve muhbirlerden öğreniliyordu. Buna karşılık Türk birliklerinin yeterince ikmal eri alamamaları bir kat daha esef edilecek bir durumdu. Haziran'ın ilk haftasında İngiliz topçu ateşi sahil bölgesinde pek çok defa özellikle şiddetini artırıyordu. Uçaklarımız burada düşman birliklerin çoğaldığını görmüşlerdi. İngilizlerin keşif için yaptıkları birçok hücum püskürtülmüştü. Bundan dolayı İngilizlerin bir taarruz hazırlığında oldukları zannedildiğinden Alman avcı taburu tarafından oraya gönderildi. 9 Haziran'da kuvvetli düşman piyadesi Hatar Köprüsü Miske yolunun batısından taarruz için ilerledi. İleride bulunan zayıf birliklerimiz asıl mevzilere geri sürüldüler. Şiddetli süngü ve el bombası muharebeleriyle ki muharebe sırasında kum tepeleri pek çok defa bir taraftan diğer tarafa el değiştirdi. Taarruz püskürtüldü. Tamamen sahilde Arsuf ve Harabetül Mentar'dan ilerleyen düşman taburları geri püskürtüldü. Taarruz 8 taburla yapılmıştı. İngilizler yalnız mevzilerimizin ileri kısımlarında yer kazanabildiler. Kayıpları önemli derecedeydi. Alman avcı taburunun müfrezeleri düşman siperleri içerilerine kadar uzayan cesur keşif taarruzlarıyla öne çıkarak Filistin harp cephesinde ilk şan ve şöhretlerini kazandılar. Daha önce de bahsedildiği üzere 11. Alman avcı taburunun son kısımları henüz 4 Haziran'da ulaşmışlardı. 10 Haziran'da Enver'in aşağıdaki telgrafı geldi. Alman genel karargahının emriyle 11. Alman avcı taburu Filistin'den İstanbul'a gönderilecektir. Başkomutan vekili. Hemen cevap verdim. Alman avcı taburu hakkında biraz daha ayrıntı verilmesini yüksek şahsınızdan rica ederim. Çünkü bu harp alanında başarı isteniyorsa bu seçkin birliğe burada ihtiyaç vardır. Liman von Sanders. Buna şimdilik hiçbir cevap gelmedi. Türk Genelkurmayı 2. Başkanlığı'nın bir yazısına dayanarak General von Lente'nin 11 Haziran tarihli telgrafıyla taburun Karadeniz'de Batum'a naklinin muhtemel olduğunu öğrendim. 13 Haziran'da Türk Genelkurmay Başkanlığı'ndan şu telgraf geldi. Alman birliklerinin Şeria Vadisi'nde değil dağlarda barındırılması hakkında Alman Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı yeniden talimat veriyor. Buna sebep 703. taburdan başka 146. alaydan bir taburun da Şeria Vadisi'nde kullanılmasıdır. Alman genel karargahı bir İngiliz taarruzu tehdit olduğu takdirde birliklerin Şeria doğusundaki dağlarda barınmalarının uygun olacağı kanaatindedir. Nokta nokta vesaire. Von Sect. Bugünlerde benim askeri konularda durum değerlendirmesi yapma melekem kaybolmuştu. 4000 kilometre ötedeki Almanya'nın Spa şehrinden taktik açıdan Şeria'daki taburların nasıl barındırılacağının belirlenmeye çalışılmasını anlayamıyordum. Cevap verdim. Daha 7 Haziran'da bunaltıcı sıcaklar başlayınca Şeria Vadisi'nde kullanılan Alman birliklerinin 146. Alman alayının 1. taburu ile 703 numaralı taburdan ve 205 numaralı istihkam bölüğünden ibarettir. Şeria'nın doğu ve batısındaki dağlara çekilmiştim. Olayların değerlendirilmesine yanlış anlamaya mahal vermemek üzere aşağıdaki vukuatın anlatımında karşılıklı yazılan telgrafları da kısmen ve aynen ortaya koymaya mecburum. 15 Haziran'da Enver şu telgrafı çekiyordu. İstanbul 15 Haziran 1918. Harbin genel durumu gereğince Alman genel karargahı Filistin'deki Alman birliklerini geri çekmeyi düşünüyor. Öncelikle avcı taburunun naklini emretti. Diğer Alman birliklerinin geri alınması hakkında henüz ayrıntılar kararlaştırılmamıştır. Alman genel karargahı ile yapılan görüşmeler açıklık kazanınca sizin düşüncelerinizi de soracağım. Osmanlı Genel Karargahı Harekat Şubesi numara 1210. Bu telgraf 16 Haziran öğle vakti saat 12'de Nablus'ta elime geçti. Enver'e derhal yazdığım cevap şöyleydi. Nablus, 16 Haziran 1918, saat 14, Nasıra üzerinden. Yüce şahsınızın harekat şubesinden yazılan 1210 numaralı gizli telgrafını aldığımı hürmetle arz ederim. Alman genel karargahı Alman birliklerinin buradan alınarak bütün harbin sonucunun bağlı bulunduğu Alman batı cephesine gönderilmesini gerekli gördüğü takdirde Filistin cephesinin durumu tehlikeli bir hale düşecek olsa bile tabii ki yerine getirilmelidir. Gelecek ilk büyük İngiliz taarruzu sırasında Yıldırım Ordular grubunun mecburen geri çekilmesi ve Filistin ile Suriye'nin peyderpey elden çıkarılması sorumluluğunu hiçbir şekilde üstlenemem. Cephedeki durum o hale gelmiştir ki Alman birlikleri gelecekteki bütün harekatların bel kemiğini oluşturuyor. Nisan'ın 10. ve 12. günlerinde Rafat ve Brooklyn'deki büyük taarruzlarını ancak Alman birliklerinin yardımı sayesinde püskürttük ve ancak bu birliklerin yardımıyla her iki Şeria muharebesini kazanmaya muvaffak olduk. Rafat ve Brooklyn muharebelerinin 10-12 Nisan değil 9-10 Nisan'da yapıldığını yukarıda bahsi geçtiğinde açıklamıştık. Şimdi ise bu Doğu Şeria taarruzlarının ancak Almanların yardımı sayesinde püskürtüldüğünden bahsediliyor. Bu bir hatadan çok olayı saptırmadır. 9 ve 10 Nisan 1918'de düşman 46. ve 16. tümenlerin cepheleriyle yine bu iki tümen arasındaki Alman Asya kolu cephesine taarruz etmişti. 46. tümen muharebe sırasında yalnız 124. alayın 80-90 mevcutlu bir piyade taburuyla takviye olunmuş ve düşman taarruzlarını püskürtmüştü. 16. tümen de aynını yapmıştı. Alman Asya koluna gelince bu Alman birliği mevzilerini kaybetmemesini takviye olarak almış olduğu birçok Türk taburuna borçludur. 10 Nisan akşam üzeri yapılan karşı taarruzda Türk taburları birinci hattaydı. Fakat şeref Almanların oldu. THN 7-9 Haziran'da sahil mıntıkasındaki son taarruz esnasında Alman avcı taburu ordular grubunun yegane ihtiyatını oluşturuyordu. En sonunda bunu da cepheye sürmek mecburiyeti doğdu. 3 aydan beri devam eden şiddetli muharebeler ve büyük kayıplar sebebiyle en kuvvetli Türk piyade alaylarının mevcudu makine tüfeği olmaksızın ortalama 350-400 tüfeğe düşmüş ve birçok Türk piyade alayı bundan daha zayıf bir halde bulunmaktadır. Mevcutları 800.000 askerden oluşan Hint taburlarıyla değiştirilen İngiliz birliklerinin sayısı artmıştı. Şimdiye kadar cepheye sevk edilen Hint birlikleri iyi savaşmaktadır. Düşman piyade kuvveti açısından bizden 3-4 kat daha kuvvetlidir ve topçu sayısı ise çok üstündür. Buna ilave olarak Doğu Şeria arazisindeki Araplar İngilizler tarafından teşkilatlandırılarak sürekli çoğalmaktadır. Gerçek durum böyledir. Türk birlikleriyle halen omuz omuza savaşmakta olan Alman birliklerin geri çekilmesinden doğacak olan manevi olumsuzluklar çok büyük olacaktır. Bu durum karşısında Asi Arapların takınacakları tutumun tesiri ise daha ağırdır. Çünkü Alman subay ve birliklerinin Araplar üzerinde büyük etkisi vardır. Bu tahminle yorum gerçeğe aykırıdır. THN Alman birlikleri Türkiye ile müttefiklerinin kaderinin tayin edileceği Alman Batı cephesinde ancak ve ancak o cephede kullanılmak üzere geri çekiliyorsa bu durum mazur görülebilir. Ama diğer bir Türk cephesinde kullanılmak için geri alınıyorlarsa bu durumda hiçbir mazeret kabul edilemez. Liman von Sanders. Enver'in 15 Haziran tarihli yukarıdaki telgrafı sonrasında başka kararlar alınmadan önce hiç olmazsa benim cevabımın bekleneceğini zannediyordum. Fakat öyle olmadı. Benim cevabım henüz oraya ulaşmadan önce daha 16 Haziran öğleden sonra saat 15.10'da bana İstanbul'daki Türk Genelkurmay Başkanlığı'ndan aşağıdaki telgraf çekilmişti. İstanbul 16 Haziran öğleden sonra saat 5.10. Bütün Alman birliklerinin peyderpey Filistin cephesinden geri alınması hakkında Alman Genel Karargahı tarafından karar verilmiştir. 11. İhtiyat Avcı Taburunu takiben 146. Alman Piyade Alayı nakledilecektir. Nokta nokta vesaire. Telgrafın devamında yapacağım teklif üzerine ordular grubu için gerekli olan özel birlik ve kuruluşların geri alınmayıp yerinde bırakılmasının muhtemel olduğu bildirilmişti. Bundan başka ordular grubuna Kafkasya'dan bir ve İzmir civarından da bir tümenin gönderilmesinin düşünüldüğü de bildiriliyordu. Son alınan tedbirlerin uygulamaya konulabilmesi için, yani bu iki tümenin gelmesi için aylar geçeceğini çok iyi biliyordum. Enver'e gönderdiğin telgrafı yeterli gördüğümden bu telgrafa cevap yazmayı lüzumsuz gördüm. Muharip Alman birliklerin geri alınmasını icap ettiği hakkındaki asıl karar benim bu konudaki fikrim dinlenmeden verilmişti. Buna ilave olarak kaydetmek gerekir ki sayısı çok az olan Alman taburlarının Alman Batı cephesinde kullanılmak üzere bizden alınmaları gerekçesi ihtimal dışıydı. Çünkü her şey bir yana bu birliklerin sayılarının azlığı bunu gösteriyordu. Aynı zamanda bu birliklerin Alman cephesine katılması için aylar geçmesi gerekiyordu. Aşağıdaki telgrafı 20 Haziran öğleden sonra Alman sefiri Kont Bernstorff'a çektim. Bu telgrafın aynı gün öğlen saat 12'de Almanya sefarethanesine ulaştığı imzalı makbuzundan anlaşılmaktadır. 20 Haziran 1918 İstanbul'da Almanya sefiri Kont Bernstorff'a. Osmanlı Genel Karargahı'nın P.Ordular Grubu, Yıldırım, birliklerine uyguladığı muamelenin Almanya'nın askeri ve siyasi menfaatlerine müthiş bir şekilde zarar verdiğini İmparator Hazretlerinin vekili sıfatıyla size arz etmeye mecburum. Ne Alman esaslarına göre kurulmuş olan P.Ordular Grubu'nun başkomutanı sıfatıyla düşüncem sorularak ne de Türkiye'deki Alman birliklerinin korunup kullanmasından birinci derecede sorumlu olan Alman askeri heyet başkanlığı sıfatıyla görüşüm alınarak Türk Genel Karargahı, Filistin cephesindeki bütün Alman birlik ve teşkilatının geri alınması için karar almıştır. Böyle bir uygulama Filistin cephesinin çok kısa bir zamanda düşmesini doğuracak ve sonra da bunun siyasi sonuçları Almanya'nın hesabına yazılacaktır. Ancak Türk birliklerinin arkasında Alman askeri kuvvetlerinin bulunmasıyla ve Arapların gelecekte kendileri için yegane teminat olarak gördükleri bölgedeki Alman varlığı sayesinde siyasi hırsları bastırılarak Filistin'in önemli bir kısmını ve bütün Suriye'yi müttefikimiz olan Türklerin ellerinde tutması mümkün olmuştur. Araplarda böyle bir görüş hiçbir zaman olmamıştır. THN. Bu durumun ortadan kaldırılması halinde artık Araplar için İngiliz etkisine ve İngiliz parasına karşı durmak imkansız olur. Komutam altındaki bölgede bulunan ve buradaki durumu bilen her Alman subayı kayıtsız şartsız aynı fikir ve düşüncededir. Burada bulunan Türk birlikleri cepheyi yalnız başına tutmaya muktedir değildir. Geri çekilme esnasında ise Türk birliklerinde ne gibi hallerin ortaya çıkacağı daha önceki tecrübelerden anlaşılmıştır. Burada özellikle baştan aşağı yetersiz ve kötü beslenmiş, elbise ve ayakkabı mahrumiyeti içerisinde bulunan Türk birlikleri söz konusudur. Eğer yukarıda bahsedilen tedbirler burada hemen uygulamaya konulursa bütün mahsurlar kısa bir zamanda ortaya çıkacaktır. Buna ilave olarak buradaki sorumlu makamların bildirdiğine göre son derece sınırlı vasıtalarla çalışmakta olan demiryolu, Alman birlik ve teşkilatının nakline tahsis edildiği takdirde burada kalan Türk birliklerinin yiyecek ve harp malzemesi artık yetiştirilemeyecekti. Ayrıca Alman askeri heyet başkanı sıfatıyla bu heyetin sözleşmesinin bana tanınmış ve yüklemiş olduğu hak ve mecburiyetlerden ve yine 2 Ağustos 1914 tarihli ittifak muahedesinin fiilen tesir hususunda şahsen bana tanıdığı hak ve mecburiyetten doğan vazifem dolayısıyla beyan ederim ki Türk ordusunun şimdiki hali Aldığım duyumlara göre Kafkasya'da yapılması tasarlanan geniş ölçekli harekata hiçbir şekilde müsait değildir. Bugün Türk firari erlerinin sayısı silah altında bulunanların sayısından fazladır. Birliklerin iaşe durumlarının temini için Türkler tarafından kesinlikle sorumluluk alınmıyor. Bu durum vaat ediliyor ancak yerine getirilmiyor. Emrim altında bulunan orduların elbiseleri o kadar kötü durumdadır ki birçok subay yırtık elbise giyiyor ve hatta öyle tabur komutanları var ki potinleri olmadığından çarık giymeye mecbur oluyorlar. Alman ve Avusturyalılar tarafından imkan dahilinde yardım ediliyor. Ancak bu yardımlar ihtiyacın büyüklüğü sebebiyle sadece küçük bir yardım yerine geçiyor. Irak'taki 6. Ordu'da bulunan Alman subayları tarafından Prusya Harbiye Nezaretine gönderilen raporlarda 1918 Nisan'ında sona eren son kış mevsiminde açlıktan ve bunun sonuçlarından 17 bin askerin öldüğü bildiriliyor. Bütün bu olanlar ortadayken Türk esaslarına dayanarak geniş çaplı bir teşebbüse girişilmemelidir. Türk ordusunu yeterince tanıyan herkes için bu teşebbüslerin hatalı ve başarısızlığa mahkum olacağı bilinmektedir. İran içlerine doğru yapılan harekatla ki yapılmamasını ısrarla ihtar etmiştim, Türkler Bağdat'ı kaybettiler. Yıldırım teşebbüsüne Bağdat'ın hedef alınarak girişilmesi, Türklerin Kudüs'ü kaybetmelerine sebebiyet verdi. Şimdi Kafkasya'ya karşı yapılacak hesapsız teşebbüste Filistin ve Suriye ile bütün Arabistan'ı kaybedecekler. Buna ait sorumluluk da bir gün Almanya'ya yüklenecektir. Türk hükümetine ve Türk ordusuna gereken şey dışarıda geniş işgal planları değil, içerideki cephelerinin takviye ve tahkimidir. Tabii zamanla ve gelişmekte olan takviye ve tahkimatın derecesine göre kaybedilen arazinin tekrar kazanılması da teşebbüs olunmalıdır. Bunlar benim 4,5 sene içinde Türk ordusu hakkında kazandığım tecrübe ve bilgilerime dayanan kanaatlerimdir. Kesin olarak karşı çıkmama rağmen Alman Birlik ve Teşkilatı başka cephelerdeki Türk teşebbüsleri için buradan alındığı takdirde birçok vilayet daha kaybedilecektir. Münasip olmayan bir teşebbüs yüzünden bir Prusyalı generalin sorumlu ve kabahatli duruma düşmemesi için derhal Ordular Grubu Komutanı'ndan istifa ederim. Durumda bir değişiklik olduğunda hemen telgrafla bildireceğim. Bu konunun İmparator Hazretlerine arz edilmesini yüce şahsınızdan rica ederim. Liman von Sanders. Enver 20 Haziran öğleden sonra saat 3.10'da telgrafla Filistin'deki Alman birliklerini başka bir Türk cephesinde kullanmak düşüncesinde olmadığını bildiriyordu. Ve bu fikrin bende nasıl oluştuğunu soruyordu. Daha önce bahsedilmiş olduğu üzere Alman avcı taburunun Batum'a naklinin kararlaştırmış olduğunu Alman askeri heyeti vasıtasıyla 11 Haziran'dan beri biliyordum. 21 Haziran'da Kont Bernstorff'a da aşağıdaki telgrafla avcı taburunun Gürcistan'a gönderileceğini bildiriyordu. 21 Haziran 1918 F. Ordular Grubu karargahında Liman von Sanders Hazretlerine. Şahsıma gösterilen güvene karşı samimi şükranlarımın kabulünü yüksek şahsınızdan rica ederim. Gerçek durumun bir yanlış anlama olduğunu zannediyorum. Gürcistan'a gönderilmek üzere Alman genel karargahının emriyle yalnız bir avcı taburu geride alıkonulmuştur. Bunda güdülen gaye Türklerin arzusunu yerine getirmek değil, belki aksine olarak Kafkasya'da düzeni sağlayıp oradaki bütün Türk ordusunun Rumiye ve Tebriz üzerinden İran'a yürüyebilmesidir. Karşı karşıya kaldığımız meseleler hakkında sizinle birlikte çalışmak benim için her zaman memnun edicidir. Bernstorff. Anında verdiğim cevap şöyleydi. 21 Haziran 1918. İstanbul'da Sefir Kont Bernstorff'a. Sonsuz teşekkürlerimle birlikte arz ederim ki yüce şahsınız anlaşıldığı kadarıyla olup bitenler hakkında tamamen yanlış bilgilendirilmiştir. Filistin cephesine gönderilmiş olan bütün Alman birliklerinin bunlar arasında avcı taburu da olduğu halde Türk Genel Karargahı'nın emriyle trenle İstanbul'a geri gönderilmesi gibi çok ciddi bir durum söz konusudur. Alman birlikleri olmaksızın Filistin cephesinin elde tutulmasındaki imkansızlığı ve peşinden kısa bir sürede cephenin düşeceğine, bu durumun getireceği sonuçları dün çektiğim telgrafın ilk kısmında sorumlu komutan sıfatımla size arz etmiştim. Benim kesin olarak itirazıma ve doğuracağı sonuçları da hatırlatmama rağmen alınan kararı değiştirmeyi başaramadığımdan, Ordular Grubu Komutanlığı'ndan istifa ettiğimi bugün Enver Paşa'ya bildirdim. Liman von Sanders. General Ludendorff, 21 Haziran öğleden sonra saat 5'te avcı taburunun Kafkasya'da kullanacağını telgrafla bildiriyordu. Böylece avcı taburunun Kafkasya'da istihdam edileceğini bilmeyen tek kişinin Enver Paşa olduğuna inanmak bana çok zor görünüyordu. Aşağıdaki telgrafla artık komutanlıktan istifa ettiğimi Enver'e bildirdim. 21 Haziran 1918 İstanbul'da Enver Paşa'ya. Yüksek şahsınız aşağıdaki cevabı arz etmekten şeref duyarım. Filistin cephesindeki Alman birliklerin geri alınması hakkında emir verilmezden önce ki harekat şubesinin 1213 numaralı gizli emirleriyle bu iş kısmen yapılmıştır. Ve ordular grubunun Yıldırım sorumlu komutanı sıfatıyla bunun imkanı ve yapılış tarzı hakkında görüşümün sorulması gerekirdi. Aynı şekilde Türkiye'de bulunan Alman birliklerinin idare ve iaşesi başkanı olduğum Alman askeri heyetine birinci derecede ait olduğundan bu konuda da düşüncemin sorulması gerekliydi. Bunların her ikisi de yapılmamıştır. Alman birliklerinin Filistin cephesinden geri alınması hakkındaki ilk teşebbüs Mayıs ayı başında yapılmış ve sağlık sebeplerine dayandırılmıştı. Yeri olup olmadığı hakkında yalnız benim tarafımdan burada cephede karar verilmesi mümkün olan böyle bir tedbire önceden kesin olarak muhalif bir tutum takınmıştım. 11. Alman İhtiyat Avcı Taburu'nun Kafkasya'da istihdam edileceğini İstanbul'dan gelen güvenilir haberlerden anladım. Bu haberler Alman Genel Karargahı Harekat Şubesi'nin 8758 numaralı gizli telgrafıyla da doğrulandı. İstihbaratıma göre buradan geri alınacak Alman birliklerinin Batı cephesine nakli Alman Genel Karargahı tarafından ne 16 Haziran 1918'de ne de 20 Haziran 1918'de düşünülmüştür. Yalnız burada kullanılan Alman birliklerine ikmal yeri gönderilmesindeki güçlükler bir sorun yaratmakta ve buna da çözüm yolu aranmaktaydı. Eğer bu konuda görüşüm alınsaydı, ikmal yeri gönderilmesi meselesi Alman birliklerinin hiçbir zaman geri alınmasını ve tekrar İstanbul'a geri gönderilmesini gerektirmezdi. Osmanlı Genel Karargahı'nın tebligatının bir kısmının tamamen yanlış olduğuna maalesef hiç şüphe kalmamıştır. Elimde bulunan birçok delillerden yalnız aşağıdakini belirtmekle yetiniyorum. Şeria muharebelerine ait resmi tebligat. Bu delil kitabın asıl nüshasında yazılmamıştır. Yukarıda bahsi geçen ve Osmaniye telsizine atıfta bulunan durum olsa gerektir. THN. Ancak benim kararlı müdahalemle bu durum kısmen değiştirildi. Filistin cephesi komutanlığını üstlendiğimden beri Yüce Karargahınız tarafından sürekli zorluklarla karşı karşıya bırakıldım. Bunun resmi olarak çözümü son kararı verebilecek olan Alman makamlarına aittir. Fakat şimdi ortaya çıkan mesele sınırları aşmıştır. Mesele hakkında bir görüşüm olup olmadığı sorulmaksızın ve dinlenmeksizin yoklukları halde cephenin tutulması mümkün olamayacak en değerli birliklerimin buradan geri alınması emri verildi. Geri alınmaları durumunda burada savaşın devam ettirilmesinin mümkün olamayacağı diğer Alman teşkilatının da harekat şubesinin 1213 numaralı gizli telgrafı ile nakli ihtimali bildirildi. Muhalefetim hiçbir şekilde önemsenmedi. Bundan dolayı ordular grubu komutanlığından istifaya mecburum. Durumun Padişah Hazretlerine arz edilmesini yüce şahsınızdan rica ederim. Bundan başka komutayı kime bırakacağımın da lütfen derhal bildirilmesini rica ederim. Cevat Paşa 3 ordu komutanı arasında en kıdemlisidir. Komutanlığı bıraktığıma dair Alman İmparatoru Hazretlerine bilgi vermesi hususunda da teşebbüste bulundum. Liman von Sanders. Ordular grubu komutanlığından istifaya mecbur olduğumu daha 22 Haziran öğleden önce Alman askeri kabine başkanı vasıtasıyla İmparator Hazretlerine arz ettim. O günün akşamı Enver'den uygunsuz ve karşı fikirde bir telgraf geldi ki mana ve içerik bakımından tamamen usulsüz ve ölçüsüzdü. Bu sebeple telgrafı burada kaydetmekten kaçınıyorum. Ertesi günü yani 23 Haziran'da Alman Genel Karargahı'ndan aşağıdaki emri aldım. Haşmetli İmparator Hazretleri komutanlıktan istifa etmenize onay vermediler. İkinci bir emre kadar makamınızda kalmanızı temenni ediyorlar. İmparatorun emriyle Alman Askeri Kabine Başkanı von Linker. Alman Askeri Kabinesi'nin 7 Temmuz tarihli bir yazısıyla bu karar sonradan tekrar ve ayrıntılı olarak açıklandı. Bu şekilde makamımda kalmaya mecbur edildim. Sonraki günlerde avcı taburunun kafirliler halinde nakline başlandı. Filistin cephesine gönderilmekte olan diğer Alman takviye birlikleri özellikle topçu, kolbaşı Şam'a kadar erişmiş olduğu halde demiryolu hattında bekletildiler. Yine bunlar da İstanbul'a geri gönderildiler. Şunu da ilave edeyim ki bu avcı taburunun savaş boyunca bir daha düşman karşısında kesinlikle kullanılmamış olduğunu taburun komutanı daha sonra bana bildirmişti. Bu tabur önce Sırbistan'daki İvranya'ya daha sonra da yukarı Silistre'ye gönderilmişti. Avcı taburunun sıcak Ekim'de savaşmak üzere donatılması yüz binlerce marka mal olmuştu. 146. Alman alayının geriye nakli için Alman Genel Karargahı sonradan karar verecekti. Bu ay içinde General von Kreis pek çok Alman subay ve memuruyla Tiflis'e gönderildi ve emrine girmek üzere birçok Alman birliği onu takip etti. Bu Alman grubuna zırhlı trenler de verilmişti. T Ordular grubunun Yıldırım böyle trenlere son derece ihtiyacı olduğu halde bir tanesine bile sahip değildi. General von Kreis'in Tiflis'e gönderilme sebebi orada Osmanlı emel ve menfaatlerine karşı bir sınır ve engel oluşturmaktı. Von Kreis'in birlikleri silahlı olarak adeta Osmanlı kuvvetlerinin karşısına çıkmıştı. Kafkasya'da Türkiye'yi engellemek için her türlü vasıtayı kullanan Almanya, Türkiye'ye karşı borçlu olduğu yardımı yerine getirmek için artık kendisinde bir heves duymuyordu. THN. Ordular grubu imkanları dahilinde kendi kendine yetmeye mecburdu. Haziran ayında Ordular grubu Baalbek'te binbaşı Wirt von Wirtheno komutasındaki 13. depo alayını Nasıra'ya getirtti. Alay talim ve terbiye edilmiş kısımlarını cepheye gönderdikten sonra kendisine ancak Arap ikmal erleri verilebiliyordu. Yaz boyunca Ordular grubunun sağ kanadı gerisinde bir ikmal tümeni, tabii sadece Arap ikmal erlerinden oluşturmak maksadıyla binbaşı Bleler'in komutası altındaki 17. depo alayı da Nasra'dan Hayfa'ya nakledildi. Bu ay içinde Filistin cephesinde artık bahsetmeye değer bir olay olmadı. Ancak Şerif Faysal komutasındaki Arap birliklerinin Şeria'nın doğu kısmındaki faaliyeti sürekli artıyordu. Haziran'da Alman askeri kabinesinin bir yazısıyla Alman askeri heyeti başkanlığına İstanbul'da vekil olarak General von Lenten'in tayin olunduğu bildirildi. Ancak önemli konularda karar alınması asıl başkan olarak benim üzerimde kaldı. Bu tamamen isteğime uygundu. Halen bulunduğum Nasra'dan İstanbul'a olan mesafe bütün bu işlere ait ayrıntılarla uğraşmam için çok fazlaydı. General von Lente'ye kurmay başkanı olarak Albay Dove verildi. General Gressmann başka bir yerde istihdam edilmek üzere Almanya'ya geri çağrıldığından Irak'ta 6. Ordu'da bulunan Alman ordusu mensupları da daha sonra Alman askeri heyeti emrine verildiler. 25. ayrımın sonu sayfa 298.